Türkiye ile Yunanistan arasındaki krizi konuşuyoruz. Doğu Akdeniz'i konuşuyoruz. Pek çok konu iç içe geçmiş durumda. Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme için düğmeye basıldı yeniden. Neden Türkiye istekli Kabil Havaalanı saldırıya uğrayan havaalanında bulunmaya? Hakikaten bir yandan da bir takım taşlar yerinden oynuyor. Öyle gözüküyor. Nedir? Yani bir yandan ekonomik kriz dünya çapında bekleniyor. Yeni bir takım gelişmelere mi gebe bu koronavirüs krizi? Gelmekte olan fırtınayı görmelerinden mi kaynaklanıyor acaba? Bu krizden çıkışta dünya hangi yöne doğru gider? Bunun daha sıcak bir çatışmaya dönüşebileceği günler mi beklemek gerekir? Yoksa yeni başka türde bir küreselleşmeyle çıkmak mı bu krizden mümkün olur?
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 20 Mayıs 2022 günlerden cuma, bir haftayı daha kapatıyoruz. Gerçi dün 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, Atatürk'ün Türk gençliğine armağan ettiği bayram nedeniyle bize bir günlük ara verdik. Haberler birikti dünya çapında. Hepsinin notlarını çıkarttım, sizlere aktaracağım önümüzdeki dakikalarda. Gündem yoğun, Ukrayna krizinin dünya çapındaki yankılarına odaklı tabii pek çok mesele. Sahadan gelişmeler var. Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin anayasal sınırlarına ulaştığı yolunda. Onlar 2014'te darbe sonrası patlayan savaşta bağımsızlık girişimi ya da özerklik girişiminde bulunmuşlardı Minsk anlaşmalarıyla, ama uygulanmayınca bu noktaya varmıştı. Tabii cepheden haberler var. Birkaç not aktaracağım ama asıl küresel siyaset. Amerikan Senatosu Amerikan yönetiminin istediği 40 milyar dolarlık yardımı çıkarttı. G7'den, Avrupa Birliği'nden Ukrayna için yeni yardımlar çıkartıldı. Biden dün İsveç ve Finlandiya'nın liderlerini ağırladı. NATO üyeliği tartışmaları ve tabii ki Türkiye Cumhurbaşkanı'ndan ard arda açıklamalar geldi. Bugün de programın ikinci yarısında bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü Türkiye çok kararlı bir görünüm sergiliyor. Pek çok değerlendirme yapılıyor ama İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği konusunda, NATO üyeliği konusunda Ankara terör örgütlerine verilen destek ve başka bir dizi ben size aktarmıştım. Çarşamba günü de daha öncesinde de Türkiye'nin koşulları var gibi gözüküyor. Bunlar ne gibi yankılar bulacak? Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı bu arada Amerika'ya gidecek diye aktarmıştım size. Gitti, Antony Blinken'la görüştü. Tabii BM'de toplantılar vardı. Yapıcı geçti denildi ama Cumhurbaşkanı'nın bugün yine açıklaması var. Programın ikinci yarısında Maltepe Üniversitesi'nden Profesör Hasan Ünal'la konuşacağız. Soracağız değerlendirmelerini. Türkiye sonuna kadar bu tutumunun arkasında durabilecek mi sorusu var. Bir de tabii bir tek İsveç, Finlandiya mı? Cumhurbaşkanı'nın kendisi diğerleri girdi NATO'ya dedi. Bu durumda NATO'da terör örgütü destekçisi Türkiye müttefikleri olduğu sonucu çıkıyor Cumhurbaşkanı'nın kullandığı ifadelerden. Hakikaten enteresan bir kriz. Türkiye ne yapacak burada? Hasan Ünal'ın değerlendirmelerini, Profesör Hasan Ünal'ın değerlendirmelerini alacağız. Tabii ki Ukrayna krizinin bir de küresel çapta ekonomik bağlamda yankıları, enerji alanında Rusya doğalgazı ve petrolünden bir türlü çıkamayan bir Avrupa var. Niye çıkmaları gerekiyor? Çünkü açıkça kendilerini dile getirdiği gibi Rusya'ya diz çöktürmek ve Rusya'ya karşı açtıkları savaşın sonucu olduğu anlaşılıyor söylediklerinin. Ama bunun bir de tabii gıda boyutu var. Ben arada aktarıyorum notları geldikçe. Bu sefer bir toplantı Amerika'da Birleşmiş Milletler yetkililerinin de mesajlarının, onların da o çerçevede bir toplantı yapıldı ve dünyada gıda krizi de Rusya, Ukrayna ile birlikte ama en başta Rusya, buğday, gübre gibi bir takım ürünlerin merkezi, dünya çapında bir numara ve Rusya'ya karşı bir ekonomik savaş açıldı. Dünya çok harekat gördü, dünya çok egemenlik ihlali gördü. Amerika'nın son ve NATO'nun son 30 yılda dünyanın dört bir yanındaki çeşitli gerekçelerle müdahalelerini gördük ama hiç böyle bir yaptırım politikası görmedik. Venezuela ve İran gibi ülkeler, tabii Rusya Federasyonu her ne kadar orta ölçekli ekonomik bir ülke olsa bile askeri ve siyasi ağırlığı olan bir ülke olunca ona karşı uygulanan, üstelik de enerji ve gıda alanındaki bir takım yaptırımlar dönüp dolaşıp kaçınılmaz olarak Rusya'ya verdiği zarardan daha fazla Batı'ya zarar veriyor. Şimdi de gıda krizi çağrıları yapılıyor. Ve bütün bunlar sanki sadece Ukrayna limanlarındaki gemilerin, tahıl yüklü gemilerin çıkartılamaması olarak sunuluyor. Enteresan bir şey. Tam olarak koşulları herkesin bildiği şüpheli açıkçası ama Rusya Federasyonu suçlamalarla karşı karşıya ve onlar da Ukrayna limanlarında, kalan limanlarında, Mariupol bölgesi de Donbas sınırları içerisindeydi. Orada bir öncelikle bir yoğun bir mayınlama yapıldığını, koridor açılması önerisi getirdiklerini ancak Ukrayna yönetiminin bunu kabul etmediğini söylüyorlar. İşin Ukrayna ayağı bu. Tabii Rusya ayağı daha büyük bir ayak. Çünkü Rusya daha büyük bir özellikle buğday üreticisi Ukrayna'dan daha büyük. Gerçekten büyük bir kriz bu. Onu belirtmek gerekiyor. Kimi ülkeler tahıl stoklarında garanti almış durumdalar. Aktarmaya çalışacağım açıklamaları, notları. Sizlere dünyadan da notlar var. Orta Doğu'dan notlar var. Twitter dijital alemden yetiştirmeye çalışacağım. Vaktim el verdiğince ve programın ikinci yarısında da dediğim gibi Profesör Hasan Ünal'la konuşacağız. Bu NATO içerisinde, Türkiye başlıklı tırnak içerisinde krizi ele alacağız. Başlamadan yine frekanslarımızı tekrar etmek istiyorum. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'den 90.2. Karasal frekanslar dışında web sitesinden Sputnik'in radyoyu Türkiye'nin her yerinden dinleyebilirsiniz. Telegram hesabını ayrıca paylaştım. Oradan da bizi dinleyebilirsiniz diyelim ve başlayalım Eksen'e. Evet, önce sahadan birkaç not aktarmak istiyorum size Ukrayna sahasında. Çünkü Donbas cephesinde hararetli bir çatışmalar diyelim, harekatın hararetli bir dönemi olduğu anlaşılan haberler geliyor. Özellikle Popanskaya bölgesinde hızlıca Ukrayna ordusunun tuzağa düştüğünü söyleyenler var, tuzağı yırtabileceğini söyleyenler var. Kritik bir bölge. Lugansk'ın ise kendi anayasal sınırları içerisinde özgürleştirildiği açıklaması geldi. Sergey Shoigu'nun, Rusya Savunma Bakanı'nın açıklamaları var. Tabii ki Mariupol'le ilgili özellikle odak. Çünkü Mariupol'de Azovstal tesisinde neonazi Azak taburunun direnişi son bulmuştu ve son iki günde pek çok videoda her ne kadar tahliye diye aktarsalar da enteresan bir biçimde oradan çıkartılan askerler zaten Donetsk'teki Novoazovsk kentinde hastaneye yaralılar tedaviye gönderiliyor. Videoları da yayınlanıyor. Teslim olma videoları ama bu İngilizcesi evacuation deniliyor. Tahliye olarak sunuluyor. Sergey Shoigu'nun verdiği bilgiye bakılırsa 1908 aşırı milliyetçinin teslim olduğu, daha önce 1387 deniz piyadesinin de silah bıraktığı bilgisini aktardı. Rusya'nın sivil can kayıplarının önüne geçmek için her şeyi yaptığını, insani koridorları sürekli açık tuttuğunu söyledi. Harekatın başından bu yana da 1.377.000'den fazla insanın Rusya'ya tahliye edildiğini açıkladı, kendisi söyledi. Videolarda askerler muameleleri aktarıyorlar, yaralı olanlar ve tabii Rusya'da ayrıca bir mahkeme süreci başlayacak bunların içerisinde neonazi Azak taburu mensubu olanlara yönelik. Ayrıca tesisin içerisinde hala direnen daha ufak, yani kimileri 4000 veriyordu sayıyı, aslında tam sayıyı da bilemiyoruz ama onların çatışmaya devam ettiği yolunda bugün haberlerde var ama ne kadar doğru bilemiyorum. Aydar taburu, yine Azak taburu gibi Ukrayna'da maalesef uzun yılların yatırımı ve bu Donbas çatışmaları yüzünden iyice göze girmişti bu aşırı sağcı gruplar. İşte onun komutanlarından Muruga'da sığınmacılarla beraber Rusya'ya sızma gerçekleştirmiş ama Rostov bölgesinde kolluk güçleri tarafından yakalanmış durumda. Evet, başka notlar da var ama şimdi Mariupol'de elin geleceği ne olacak artık büyük ölçüde? Zaten şehir hayat yavaş yavaş normale dönmeye çalışılıyor. Elektrik şebekesi, yavaş yavaş elektrik verilmeye başlanıyor yer yer. Ama zaten özellikle de çıkan sığınmacıların aktardıkları, Ukrayna ordusunun bilerek sivil altyapıyı hedef aldığı röportajları var. Sayısız onlarca röportaj var. Şimdi bunların tabii yıkılıp yerlerin yeniden inşa edilmesi, bina ve tesislerin gerekiyor. Kremlin sözcüsü Rusya ordusunun ve Donetsk ve Lugansk güçlerinin kontroldeki topraklarda ne olacak, geleceği ne olacak sorusuna yerel halk karar verecek yanıtını vermiş efendim. Burada yaşayan insanların iradesi doğrultusunda deniliyor. Ukrayna nüfusunun %30'u Ruslar ve daha da fazlası Rusça konuşanlardan oluşuyor demek gerekiyor. Bir de Ukrayna'da restorasyon için Rusya tarafı özel bir merkez kurduğunu duyurdu. Şimdi bir yandan da Normandiya formatı, efendim Roma barış planı gibi böyle bir takım Ukrayna çünkü tamamen müzakerelerden çekilmiş gözüküyor. Bu koşullarda ateşkes ilanı, BM gözetiminde işte askeri güçlerin çekilmesi falan gibi bir takım planlar ortaya atılıyor ama henüz bunların somutlandığı bir şey yok. En son İstanbul'da buluşulmuştu yüz yüze. Oradan ne kaldıysa onlar da çöpe gitmişti. Zaten batıdan siyasiler Rusya'ya diz çöktüreceğiz diye açıklama yapıyorlar. Dolayısıyla bu koşullarda kim ne müzakere yapacak o çok bilinen bir şey değil açıkçası. Ama böyle açıklamalar var. Ukrayna'da bu arada Rusya radyosu varmış. Denetçi kurum Radyo Bayraktar Türkiye'den gönderilen Bayraktar İHA'ları, insansız hava araçları. Oldukça popüler olduğunu söylüyorlar Ukrayna tarafında. İsmini değiştirmiş Radyo Rusya yerine, Rus Radyosu yerine Radyo Bayraktar yapmışlar. Böyle de bir gelişme var. Evet, Sergey Lavrov, Rusya Dışişleri Bakanı, Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü ile görüştü. Sağlık durumunu 2014'teki darbeden bu yana özellikle Donbas nüfusuna yönelik saldırganlık, insani krizin ortaya çıkan insani krize değinen açıklamalarda yapmışlar, bildirimlerde bulunmuş Sergey Lavrov. Bir dizi sağlık koşulları operasyonla birlikte insani yardımları vesaire aktarmışlar gibi gözüküyor. Amerika ve Rusya Genelkurmay Başkanları'nın da bu arada Ukrayna'daki durumu ele alan bir telefon konuşması yapması dikkat çekici. Yine en son 13 Mayıs'ta Savunma Bakanları Sergey Shoigu'yla, Rusya'nın Savunma Bakanı'yla, Amerikan Savunma Bakanı Lloyd Austin telefon görüşmesi yapmıştı. Operasyondan bu yana bir ilkti. Şimdi de Genelkurmay Başkanları konuşmuş. Amerika'nın talebi üzerine gerçekleşmiş bu. Acaba neden diye insan düşünüyor. Genel küresel güvenlik durumu, bunun yanında acaba Mariupol'de ele geçen bir takım NATO subayları, Amerikalı, İngiliz, Fransız olduğu söyleniyordu. Acaba onlarla alakalı bir durumda var mı diye ortada bir soru elbette duruyor. Amerika'daki gelişmelerde Amerikan Senatosu beklendiği üzere bir takım itirazlar ve bir haftalık yaklaşık bir dondurma halinin sonrasında 40 milyar dolarlık Ukrayna'ya yardımı onayladı. Biden 33 milyar dolar istemişti ama Temsilciler Meclisi'nde demokratların ağırlığında 40 milyar dolara yaklaşık çıkartıldı. 11 hayıra karşılık 86 senatör evet oyu kullanmış. Şimdi Biden onay verecek artık. Amerikalı senatör Rand Paul ise itiraz etmiş. Ukrayna'ya böylesi büyük bir yardım vermek için Çin'den borç almak durumunda kalacağız bu yıl. Yardım edecek para yok çünkü diye bir açıklama yapmış. Amerika'da işin bir de bu boyutu tartışılıyor. Pentagon ise daha böyle askeri yardımla ilgili detaylar açıkladı. 100 milyon dolarlık ek bir yardım var. Toplamda aslında bu Biden göreve geldikten bu yana 4.6 milyar dolara çıkmış durumda Ukrayna'ya yapılan. Yani bir silah deposuna çevrilmiş durumda. Buradan anlayabilirsiniz. 4.6 milyar dolar efendim. Pentagon paketinde de, yeni pakette de işte obüs topları, taktiksel araçlar bunları çekecek, top ateşi tespit radarları gibi ekipmanlar gibi hususlar yer alıyor. Şimdi bütün bunlar tartışılırken tabii Amerika'da bir de George W. Bush'un dün sabah saatlerinde ben de gözümü açar açmaz sosyal medyada gördüm. Malum Amerika'da 2000'de görev başa gelmiş, 2001'de 11 Eylül saldırıları, hemen arkasına Afganistan işgali, cezalandırma operasyonları, terörle mücadele, ardından kitle imha silahları yalanıyla Irak işgali, ondan sonra önce kitle imha silahları, sonra diktatör devirme, sonra petrol gerekçeleri vesaire derken işte George W. Bush gaflarıyla da tanınıyordu. Bir gaf daha yapmış efendim. Kendi ismini taşıyan enstitünün kürsüsünde bu arada 2000 seçimlerinde kendisi böyle kıl payı seçilmişti. Üstelik sayımlar tekrarlanmış. Son derece tartışmaydı. Al Gore aslında başkan diyenler vardı o dönemde. İki ay falan yaklaşık Amerika'nın başkanı belirlenememişti. Velhasıl demiş ki kendisi biraz da Rusya'nın siyasi sistemini eleştirmek için İşte böyle tartışmalı bir seçimle efendim bilmem Putin seçildi. Sonuç Rusya'da kuvvetler ayrılığının yok oluşu ve bir adamın, tek bir adamın Irak'a dedi. Tamamen haksız ve vahşi bir işgal başlatma kararı. Böyle bir gaf yani hakikaten yüzyılda bir olabilir. Çok gafı var ama kendi ağzından çıkanın sonra farkına varıp böyle espriye vuruyor. Genellikle yaptığı şey o zaten. Yani Rusya Ukrayna'yı işgal etti, tek adam sandıktan çıktı derken kendisini çok güzel Irak işgalini almış. Tabii milyonlarca kez izlenmiş. Ben videodan çıkamadım, defalarca izledim öyle söyleyeyim. Evet, bu arada Zelenski'yi de Nazi Almanya'sının direnişinin başını çeken Winston Churchill'le kıyaslıyor kendisi. Böyle bir siyasi bilinci var, enteresan bir durum. Zelenski de neo-Nazi Azak taburu için neyseler onlar diye açıklama yapıyordu. Böyle karışık dünya tersine biraz dönüyor biliyorsunuz. Yeni Ukrayna Büyükelçisi bu arada Biden ailesinin Ukrayna'nın iç siyasetine ne kadar müdahale ettiğini ortaya serilmişti bu aslında bundan birkaç sene önce. Sonra Trump başa gelince Büyükelçi görevden almıştı. İşte boştu koltuk, şimdi Slovakya Büyükelçisini Kiev'e atamışlar bu arada. Böyle gelişmeler var. Şimdi ve NATO, birazdan Profesör Hasan Ünal'la konuşacağız ama İsveç ve Finlandiya liderleri bu benim de dün yayın yapmadığım dün Beyaz Saray Biden'la Bush'u ben de karıştırmaya başladım şimdi. Hani ama bu pek gaf değil doğrusunu söylemek gerekirse. NATO'ya başvuruda bulundular, hemen soluğu Amerika'da aldılar. Doğal olarak NATO'nun patronu Amerika Birleşik Devletleri Biden'la görüştüler. Özellikle Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in ittifaka katıldıktan sonra NATO üsleri ya da nükleer silah konuşlandırması, niye üye oluyorsunuz o zaman? Yani NATO altyapısı gelip Finlandiya topraklarına konuşlanmayacaksa yani nedir yani bu? Hakikaten çok acayip bir şey. Ara formül belki de konuşlanmazsa dedi çünkü Rusya Federasyonu, bize koşullara bakacağız dedi. Herhalde öyle bir mesaj olarak algılamak gerekiyor. Bu arada NATO 16 Mayıs'ta ben aktarmıştım size, Rusya sınırlarında Rusya'yı düşman algılayan tatbikatla başlatmıştı. Böyle de devam ediyorlar. Biz tehdit etmiyoruz, biz savunma ittifakıyız falan gibi cümleler kuruyorlar. Biden iki lideri ağırlarken güçlü desteklerini ifade etti Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine. Tabii Türkiye pürüzü işin ucunda. Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusundaki soruyu yanıtlarken bu oturumlar öncesinde liderler Amerika'ya gidiyor. Türkiye'ye gitmeyeceğim ama bence iyi olacağımızı düşünüyorum dedi. Herhalde Türkiye ile ilgili sıkıntıları çözeriz görüşünde. Ama ön toplantıyı yapılamamış, yani Türkiye'nin itiraz etmesi yüzünden yapılamamış, o anlaşılıyor. Arda arda NATO Genel Sekreteri Stoltenberg hızla vereceğimize eminim kararı, Türkiye'nin de dile getirdiği endişeleri ele alıyoruz. Uzlaşmak yani bizim ittifak olarak biz uzlaşırız nasılsa gibi açıklamaları var efendim. İsveç Başbakanı Magdalena Andersson da farklı düzeylerde diyalog içerisinde dedikten sonra enteresan bir açıklama yapmış. PKK'yı 1984'te biz terör örgütleri listesine aldık. Dezenformasyon yapılıyor, yani Türk tarafı yapıyor gibi bir açıklama yaptı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Cumhurbaşkanlığından. Dezenformasyonu asıl Ann Lind'in yaptığını söyledi. Böyle biraz karışık bir resim var ortada. Şimdi Finlandiya'da aynı görüşte. Hatta Hırvatistan Cumhurbaşkanı, bu da Zoran Milanović, asıl biz veto edeceğiz gibi bir açıklama yapmıştı. Onların da tabii Bosna Hersek'teki durumla, Hırvatlarla ilgili bir takım şeyleri var, hassasiyetleri var. Ama Türkiye'nin son derece meşru, haklı talepleri var. Dolayısıyla da olmaz. Yani zaten İsveç öyle yaparsa NATO'ya girdiğinde değerlerini yitirecek gibi. O da tuhaf bir açıklama yapmış. Ne gibi değerlerse bunlar, ben bir türlü anlayamıyorum. Yani hayatın gerçeklikleri karşısında bütün değerler çöküyor sürekli. Yani bir takım değerler deyip duruyorlar. Sonra ortada değer meğer kalmıyor. Bir acayip bir durum. Velhasıl Cumhurbaşkanı Erdoğan dün gençlerle 19 Mayıs buluşmasında veto sinyali sorulunca epey detaylı açıklamalar yaptı. NATO Güvenlik Teşkilatı terör örgütlerini destekleyen ülkelerin olmasını kabul edemeyiz dedi. Haklı olarak söylüyor ama sonra arkasına bakıyoruz, geçmişte girenler vardı. Girdi. Bunun içinde işte Almanya, Fransa var dedi Cumhurbaşkanı. Yunanistan ve Fransa zaten girip çıkmışlardı, sonra maalesef Türkiye tekrardan onay verdi falan. FETÖ üyeleri rahatlıkla hareket ediyorlar orada dedi Avrupa'da. Ve kusura bakmasınlar dedi yani. Şimdi İsveç ve Finlandiya ile yapacaklar. Çok acayip bir biçimde Türkiye NATO'da ittifak halinde olduğu ülkeleri bizzat Amerikalılardan da şikayet ediyor bu arada. Yani dede ağaç üstlenmesinden tutalım da bizi aynı numaraya çekecekler diyerek NATO'daki müttefiklerini terör örgütlerine destek vermekle suçladı. Enteresan bir çerçeve çizildi. Onun için dedi bu kararlı politikamızı sürdüreceğiz. Finlandiya ve İsveç'in girmesine hayır diyeceğimizi ilgili arkadaşlarla söyledik, yolumuza devam edeceğiz dedi. Çok kesin konuştu. Ben de şaşırtıcı buldum doğrusu. Ben ihtimal vermiyorum şahsen. Pek çok insan Türkiye'de iç politikayla alakalı olduğunu da söylüyor. Bilemiyorum. Göreceğiz hep beraber. Bir yandan da ben Türkiye'nin tarafsız politikasını Ukrayna'da sürdüreceğini, Putin'le de Zelenski'yle de telefon diplomasisini yürüttüğünü, ayrıca Türkiye'nin Rusya'yla çok stratejik ilişkileri olduğunu dile getirdi. Açıkça biz yani doğalgazın %50'sini Rusya'dan alıyoruz, nasıl yaptırım uygulayalım dedi haklı olarak. Bugün de açıklama İstanbul'da yapmış, teröre destek verenlerin NATO'ya alınmasına evet demeyiz diyor açıkça. Stoltenberg'le de görüştük, Hollanda Başbakanı'yla, yarın İngiltere, Finlandiya falan. Bayağı aktif bir biçimde Almanya başta olmak üzere İsveç, Fransa'da hepsinde terör örgütleri her türlü gösteriyi yapıyorlar. Her türlü güvenceyi veriyorlar demiş yani Cumhurbaşkanı, hakikaten böyle söylüyor. Böyle enteresan bir durum varken tabii Dışişleri Bakanı BM toplantıları içinde Amerika'daydı. Pek çok teması da var Macaristan, işte Pakistan temsilcileriyle, mevkidaşlarıyla daha doğrusu görüştü. Amerika'nın güvenlik endişelerini gidermesi gerektiğini söyledi Antony Blinken'la görüşmesi öncesinde. Ve daha sonra da Türk gazetecilere açıklama yapmış. O da aslında Cumhurbaşkanı'nı yankılayacak şekilde ama biraz daha yumuşak. Amerika ile stratejik mekanizma kurulmuştu. İşte bu stratejik mekanizma bu sefer sonuç odaklı olmalı demiş. İkili ilişkiler vesaire, F-16'ların teslimi, yani Türkiye'nin pazarlık noktaları İsveç ve Finlandiya'ya evet demek için kongrede daha iyi çalışılması vesaire. Ve orada tekrarlamış yani, ayrıca bize savunma anlaşmalarında sınırlama getiriyorlar, savunma silah ürünlerinin sınırlamasını getiriyorlar. Amerika PKK ile YPG'yi Suriye'de destekliyor, YPG'yi biz PKK'nın devamı görüyoruz, nasıl olur falan. Yani epey bir aslında çok yukarıdan talepleri dile getirdiği anlaşılıyor. Blinken'a özellikle Yunanistan'ın son tutumunu da biraz şikayet etmiş Çavuşoğlu. Kıbrıs konusunda iki devletli çözümü kabul etmeyeceklerini söylemişti Yunan Cumhurbaşkanı kongreye hitabında. Dengeleri biraz siz bozdunuz demiş Çavuşoğlu anlaşılan. Halkbank'a uzanan, bunun siyasi motifli olduğu Halkbank davası, İran yaptırımları. O da çok enteresan. Türkiye tabii İran yaptırımlarını aslında göstere göstere denebilirdi. Ben komşuma niye yaptırım, senin yaptırımlarını uygulayayım, benim onunla ilişkim var diyebilirdi. Bunun yerine bir takım tabii yan yollar olunca böyle bir dava açılmıştı. Şimdi bütün bu görüşmelerden sonra tabii Blinken çok daha alt planda açıklama yapmış gözüküyor. Tonu düşük. Jake Sullivan, Ulusal Güvenlik Danışmanı, Türkiye'nin endişelerinin karşılanabileceğine inanıyoruz diye bir açıklama yapmış. Tarihi bir önemde bir başvuru bu. Günün sonunda çözeriz bunu. Peki Türkiye inat ederse ne olacak? İşte farklılıklarımızı çözeriz. Şimdilik böyle söyleniyor ama Biden'la Erdoğan'ın görüşmesi için herhalde planlanmış şimdilik bir şey yok. Öyle söyledi kendisi. Onları göreceğiz. Dikkat çekici bir gelişme, Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in açıklaması. Britanya'nın Türkiye'ye uyguladığı ihracat kısıtlamasını savunma sanayi ürünleri konusunda kaldırdığını söyledi. Bakalım Türkiye bu taleplerini kabul ettirebilecek mi? Joe Biden bu arada Asya Pasifik gezisi ne çıktı? Japonya ve Güney Kore, bir yandan da tabii ki Çin'e karşı adımlar. Çin'den Amerika'ya tepkiler geldi. İçişlerimize karışırsanız dedi Çin dışişleri sözcüsü. Yanıtımız sert olur. Özellikle Tayvan konusunda Tayvan kartını kullanmaya kalkmayın. Tek Çin politikasına devam edin diye. BRICS üyeleriyle toplantısı vardı. Çin Devlet Konseyi Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin. O da orada Ukrayna ile ilgili açıklamalar yapmış. Askeri destek vererek Ukrayna'ya barış falan getiremezsiniz. Avrupa'daki güvenlik sıkıntısını da çözemezsiniz diye açıklamaları var Çin Dışişleri Bakanı'nın efendim. Evet, şimdi işin tabii ekonomik yaptırımlarına geleceğim, o notlara geleceğim. Ama öncesinde Almanya'dan haber geldi. Gerhard Schröder, eski Almanya Başbakanı, 1998 ile 2005 yıllarında Almanya'yı yönetmişti. Irak işgaline falan karşı çıkanlardandı. Rusya ile Almanya'nın komşuluk politikası, güçlü enerji bağlarını desteklemiş bir isimdi. Ve karşılığında da epey bir kariyerinde, tabii görevden ayrıldıktan sonra Rosneft'te denetleme kurulu başkanlığında yürütüyordu. Ama Almanya'da tabii başka bir kamuoyu oluşturdular. Adeta Schröder'e karşı cadı avı başlatıldı. Bu işleri böyle çözemeyiz, Rusya ile doğru düzgün ilişki kurmamız lazım dediği için lanetlendi, linç edildi. Sonunda denetleme kurulu başkanlığını bırakmak durumunda kalmış gözüküyor kendisi. Avrupa Parlamentosu falan, hatta kendisi, kendi partisi bile işte yaptırım listesine alalım diye çıkışlar yapıyor. Böyle Ukrayna işi bu kadar Avrupa'da dallandı, budaklandı efendim. Avrupa Parlamentosu'na bakalım bir tasarı çıkartabilecekler mi? Mümkün gözüküyor bugünkü siyasi partilerin tutumuna baktığımızda. Evet, işin ekonomisinde Rusya Başbakan Yardımcısı Alek Novak açıklama yaptı. Diyor ki Gazprom'un müşterilerinin yarısı ruble hesabına geçtiler. İkili hesap, euro yatırıyorsunuz, rubleye çevriliyor, gazınızı da alıyorsunuz. Rusya'nın yaptırımları delmeden bulduğu çözümdü bu. 54 şirket yaklaşık, büyüklü küçüklü, orta büyük küçük, yarısı ruble hesabı açmış özetle. Öyle gözüküyor. 1 Nisan'da yürürlüğe koymuştu. Bugün Kremlin'den açıklama geldi. Dmitri Peskov, özellikle Fin enerji şirketi artık gaz sevkiyatını sona erdireceğiz diye bir açıklama yapmıştı. Kimsenin kimseyi bir şeyi bedavaya tedarik etmeyeceği açık dedi. Yani ne oluyor? Hani size hem savaş yürüteceksiniz hem de gaz alacaksınız. Hani böyle bir şey olmaz demiş. Ruble, euro ve dolar karşısında giderek değer kazanıyor. 60 rubleye kadar düşmüş. 18 Nisan'dan başlamıştı. 2017'den bu yana ilk defa bu kadar düşmüş. Hatta dolar 58 ruble, yani en son kontrol ettiğimde. Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans ise Avrupalı bir dizi doğalgaz şirketi Gazprom'da hesap açtı. Bu normal değil demiş. Ne yapacaklar peki? Doğalgazı nereden alacaklar? Yani nereden sana, hadi konutlarda insanlar mum yakacak. Peki sanayi ne yapacak? Çok acayip Avrupalılar gerçekten. Bu arada İtalya Financial Times'a göre Rus ham petrol ihracatını arttırmış efendim. Avrupa Birliği ambargo planına rağmen. Rusların varlıklarına tamamen çökülmesi, başka türlü ifade edemiyorum, başka bir ülkenin altınlarına, maltınlarına, böyle bizim sizin değil diye bayağı bildiğiniz özel mülkiyete aykırı bir takım adımlar, tartışmalar vardı. Amerikan Hazine Bakanı dondurular Rus varlıklarının, Rusya varlıklarına el konulması mümkün değil, yasalar engelliyor demiş. Neyse, kapitalizmin temel yasasını hatırlamış kendisi, enteresan bir durum. Citibank ise Rusya'nın bu yıl Avrupa'ya sattığı doğalgazdan 100 milyar dolar elde edebileceğini belirtmiş. Fitch diyor ki doğalgaz tedariği durursa eğer Rusya'dan Avrupa'yı resesyon bekliyor. Bayağı bildiğiniz Avrupa çöküş halinde, böyle bir acayip. Tabii temiz enerji planları yapılıyor. Bu arada işte Danimarka, Belçika, Almanya gibi, Hollanda gibi ülkeler rüzgar enerjisini kullanalım falan diyorlar ama bütün bunların uzmanlar Avrupa'yı kurtarmayacağını dile getiriyorlar. Ben demiyorum, uzmanlar söylüyor. Geçen hafta Mehmet Doğan'la konuşmuştuk bu konuyu, hatırlayacaksınız. Evet, G7 ülkeleri 19.8 milyar dolar mali destek Ukrayna'ya hazırlıyorlar. Yalnız bu ortak borçlanmayla pandemiyi öyle finanse etmişlerdi. Yeniden bu fonun Ukrayna'ya verilmesine Almanya karşı çıkmış, öyle anlaşılıyor. Avrupa Birliği 600 milyon eurocuk daha yardım açıklamış durumda. Böyle bir çerçeve devam ediyor aslında. Ekonomik durum çok parlak değil ama bir de gıda krizi çıkıyor. 18 Mayıs'ta New York'ta, tabii saat farkı var, küresel gıda güvenliği için yol haritası toplantısı düzenledi. Amerikalılar tam bir gıda şovu yaptılar. Kendileri bu yaptırım politikalarıyla dünyayı bir yerlere sürüklüyorlar ama bolca, dediğim gibi başta, harekat çok, egemenlik ihlalleri çok ama böyle yaptırımlar yok. Onları ilk birdenbire buradan bir gıda krizi, tabii ki Rusya en büyük üretici olduğu için, Ukrayna ondan daha ufak diyelim. Dünya Gıda Programı İcra Direktörü David Beasley, Rusya'nın açlığı silah olarak kullandığı suçlamasında bulundu Rusya'ya. Antonio Guterres BM Genel Sekreteri ise, gelin açık olalım, Ukrayna yapımı gıda ürünleriyle Rusya ve Belarus'ta üretilen gıda ürünlerinin ve gübrenin dünya pazarlarına yeniden entegrasyonu olmadan gıda krizine etkili çözüm bulmak mümkün değil. Yani mesela sadece Ukrayna değil, birincisi sadece Ukrayna gibi sunup alenen ekonomik savaş uyguladıkları Rusya'yı suçluyorlar. Bağlamına oturtarak baktığınız zaman karmaşık bir resim var tabii ki burada. Dünya Bankası diyor ki 15 ay içerisinde 30 milyar dolarlık bir kaynak ayıracağız biz bu gıda kriziyle, tarım marım işleriyle halleşmek için. Ama yani buradan da hakikaten ekmek bulabilecek insanlar, ekmek bulamayınca isyanlar çıkacak, bu kadar kritik bir nokta. Rusya Federasyonu da Ukrayna limanlarını Ukrayna ordusunun ve neonazi güçlerin mayınladığını söylüyor. Boğaz'a falan ulaşan mayınları hatırlayın. Oralardan o gemiler, bu arada bir takım denizcileri de rehin tutuyorlar. Aralarında Türklerin de olduğu daha önce yansımıştı. O gemiler oralardan nasıl çıkacaklar? Mayınları temizlemek lazım. Çıkartacak rotalar bulmak lazım. En önemlisi de Rusya'ya bu kadar gübreydi, tahıldı yaptırımı uygulayınca dünyanın gıda krizini nasıl çözeceksiniz gibi bir sorun var. Rusya bize bedava tahıl versin, biz Rusya'ya yaptırım uygulayalım, onlar ölsün diyebilir tabii birileri. Bu da enteresan bir bakış açısı olur. Yani savaşta olunca çünkü maalesef böyle bir ortam yaratılıyor. Zaharova açıklama yapmış. Ukrayna'daki operasyonu çarpıtmak için böyle toplantılar yapıldığını, amacının belli olduğunu şaşırmadıklarını söylemiş. Kiev kendi deniz limanlarına kendisi mayın döşüyor demiş. Şimdi evet, yani bu yönde bayağı bir enformasyon da var işin açıkçası ve işte mayınları biz gördük Boğaz'da, böyle de bir şey. Güçsüz konumda olanlar deniz mayınları kullanıyorlar bu tarz savaşlarda. Ondan sonra da böyle bütün dünyanın başına bela oluyor. Wall Street Journal ise diyor ki ABD Belarus gübresine uyguladığı yaptırımları geçici olarak kaldırabilir. Sıkışınca düşman olup da rejimi değiştirmek istediği ülkenin gübresine yaptırımı kaldırmak durumunda kalıyorlar. Böyle bir çerçeve oluşmuş durumda. Evet, şimdi sürem kalırsa kaldığım yerden devam edeceğim birkaç başlığa daha, ama telefon hattımızın diğer ucunda Ukrayna meselesinden çıkmadan konuğum var. Profesör Hasan Ünal, hoş geldiniz hocam yayınımıza.
Hoş bulduk, iyi yayınlar efendim.
Çok teşekkür ediyorum. Ben de son notları ekonomiyle ilgili aktarmaya çalışıyordum. Şimdi tabii ondan önce epey görebildiğim kadarıyla Türkiye'nin odağına yerleştiği bir NATO genişleme kriziyle karşı karşıyayız. Pek çok yorum yapıldı, pek çok değerlendirme yapıldı, hala da yapılmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı sürekli konuşuyor ve İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine evet demeyeceğini söylüyor. Fakat dünkü konuşmaları çok dikkatimi çekti 19 Mayıs vesilesiyle. Cumhurbaşkanı açıkça NATO'daki Türkiye müttefiklerinin PKK destekçisi olmakla suçladı. Giren girdi dedi. Şimdi buradan iki soru çıkıyor hocam. Bu nasıl oluyor birincisi? İkincisi, İsveç ve Finlandiya ile sınırlı olmadığı anlaşılıyor Cumhurbaşkanı'nın söylemlerinden. Gerçekten burada çok çarpıcı bir resim yok mu sizce? Türkiye'nin aldığı pozisyonu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir pazarlık pozisyonu mu bu?
Vallahi şimdi bundan yaklaşık bir ay önce bir uluslararası toplantıda işte Finlandiya, İsveç, onların hızla NATO'ya üyesi olacaklarını, hükümetlerin bu yönde karar alacaklarını söylediği zaman yabancı gözlemciler, ben de dedim ki vallahi bu kararla olmuyor bu iş. NATO'ya üyelik için bütün ülkelerin onayı gerekli falan. Yani dediler, ne var ki bunda falan. Ben de dedim ki yani çok kuvvetle muhtemel Türkiye bu işi veto edecek falan. Yok canım dediler böyle. Hadi ya falan. Ne alakası var? Herkes birbirine baktı böyle. Bir kişi dedi ki vallahi böyle bir kokular ben de alıyorum dedi. Türkiye'den dedi. O da zaten Türkiye'de yaşayan birisi.
Evet.
Şimdi burada şöyle, aynen sizin dediğiniz gibi. Meselenin bir İsveç ve Finlandiya tarafı var. Burada İsveç çok açıkça Türkiye'ye düşmanlık yapıyor PKK-PYD konusunda. Yani bunun başka bir izahı yok.
Ama hocam 1984'te biz terör örgütü ilan ettik diye açıklama yaptı şimdi Olaf Palme döneminde.
Bu boş
Doğru
bir
değil mi? Boş bir laf. Peki buyurun.
Şöyle bir boş bir laf. Şimdi İsveçliler diyor ki, benim konuştuklarımda, işte PKK'yı biz terör örgütü ilan ettik. Dolayısıyla PKK konusunda bir sorun yok. Ama diyorlar PYD ayrı bir şey. Şimdi bunu böyle değerlendirirseniz zaten mesela şimdi İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye NATO'ya girişi sırasında bu iki ülke şöyle yapabilir mesela, diyebilir ki Türkiye'ye yazılı garantiler verirler. PKK, PYD, bunun türevi falanca falanca falanca örgüt. İsveç'te faaliyet gösteren şu dernek, şu dernek, şu dernek. Türk istihbaratının vereceği listede bulunan bütün hepsi falan. Sonra NATO'ya girdikten 3 ay sonra PYD isim değiştirir. PKK isim değiştirir. İsveç'te faaliyet gösteren örgütler, dernekler isim değiştirir. Sonra da derler ki ya siz bize bir şu listeyi vermiştiniz. Onları biz zaten yasakladık. Onlar bitti. Yani bu şöyle bir yer. Bu çıkmaz sokak.
Neden hocam ne yapacaklar sokak? Ne yapacaklar peki?
Yani sıkıntı burada zaten. Şimdi burada sorun şu. Mesela PYD'yi söylediğimizde İsveçliler diyor ki tamam siz bize bunu söylüyorsunuz ama NATO'nun üyesi olan başta Amerika Birleşik Devletleri PYD'ye destek veriyor.
Ya değil mi? Yani, bir de zaten asıl o var yani.
Tabii hırsınızı, öcünüzü bizden mi alıyorsunuz diyorlar.
Şimdi, evet.
Burada aslında mesele Türkiye'nin bu konuyu dile getirmesi yerinde. Bu konudaki pazarlık nasıl cereyan ediyor bilemiyorum. Ama örneğin Amerika ile şu şekilde cereyan ediyorsa ya işte bu F-35'lere bizi geri alın, işte F-16'ların satışına onay verin, bilmem S-400'lerle ilgili konuyu kapanmış farz edelim falan. Biz de bu işte evet diyelim ama bu arada İsveç'le Finlandiya'da bize bazı garantiler versin falan. Bu doğru bir müzakere yöntemi olmayabilir. Sonuçta benim dediğim yere gelir. Çünkü Amerikan yönetimi örneğin F-16'larla ilgili kongreye bir mektup daha yazar. Zaten yazdı güya. Ondan sonra F-35'lerle ilgili elinden geleceğini geleni yapacağına dair bir niyet beyanında bulunur. S-400'ler konusunda kesin bir şeyler söyleyemez. Çünkü KATSA kapsamındadır. Kongreden geçecektir. Ama niyet beyanı olarak işte Türkiye ile ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Böyle bir çok kutupluluğa giden, hele hele böyle bir kriz döneminde buna şiddetle ihtiyacımız var diyebilir. Bunu bir başka mektupla da belirtebilir kongreye ama bunların hiçbirisinden sonuç çıkmaz. Yani onlar üye olduğu andan itibaren zaten Amerika'nın oradaki tavrı değişir, yeni giren üyelerin tavrı değişir. Üstelik artık İsveç, Finlandiya aynı ölçüde davranır mı bilmiyorum ama
yani.
İsveç özellikle Türk düşmanı bir grup oluşturur bence NATO'nun içinde. Yani bir tarafta Kıbrıs Rum kesimi, bir tarafta Yunanistan başta olmak üzere böyle bir grup oluştururlar. Şimdi bunun sonu bunu iyi pazarlık etmek lazım. Nasıl etmek lazım? Benim görüşüm bir defa Amerika'nın kendi müttefiklik ilişkisine aykırı davranışlarından kalan gelen ya da bu işte yaptırımda bilmem neydi bu konuları pazarlığın parçası etmemek lazım. Bunları Amerika zaten kendisi kaldırmak zorunda. Ya kaldırır ya kaldırmaz. Yani bunları yapmak zorunda. Bir NATO müttefikiyle bu şekilde ilişki sürdürülemez. Amerika'ya şunu demek lazım. Sen Suriye'den çekip gidecek misin? Bu PYD, PKK burada kalamaz. Bu konuda ben çok ama çok şeyim. Nasıl diyeyim? Kararlıyım. Yani ben buradan geri adım atamam.
Hocam ama Türkiye'nin kendisi de Suriye'de yani tabii öyle bir şey
İşte
var.
Bu defa da oradaki çelişki ortaya çıkıyor.
Evet yani her tarafı çelişki.
Yani şimdi zaten sıkıntı şu. Bir politikanız var. Bu politikanızın çerçevesi yanlış kurulmuş. Şimdi o çerçevenin içinde siz bir takım taktiksel doğrular yapmaya çalışıyorsunuz. Ama çerçeve yanlış olduğu için o çerçevenin yanlışları sizin doğru adımlarınızın birini buradan götürüyor, öbürünü oradan götürüyor, öbüründen küçük bir fayda elde ediyorsunuz. O da istediğiniz gibi değil. Şimdi dolayısıyla burada Türkiye'nin bu tartışmayı yaparken benim tahminim bu iş şimdi NATO konseyinde Türkiye'nin vetosuyla devam edecek Haziran sonunda. Yani o zamana kadar bir çözüm bulunması ihtimali zayıf görünüyor ama bulunabilir de dediğim gibi. Çünkü Amerikan tarafı falan bu konularda şeydir, yalan söyleme konusunda bayağı becerikli bir taraftır. Aynı şeyi Avrupalılar da yapar. Yani merak etmeyin, yanlış anlamışız. Ha o da mı vardı? Tabii ki onu da koyalım, şöyle yapalım falan. Sonra oldu da bitti maşallah. Ondan sonra herkes kendi başlangıç noktasına döner.
Evet hocam, şimdi peki bu... bir tek bu mu peki? Yani şimdi burada F-16'lar var, S-400 meselesi var. Sonra işte FETÖ diye cemaat üyelerinin işte Avrupa'da hareket etmesi sayılıyor. YPG bayağı da yani medyada falan böyle bir 10 maddelik bir şey de çıkar. Halkbank var anladığım kadarıyla. Çok kapsamlı. Türkiye'nin el üstünlüğü var mı peki sizce burada? Yani bütün bunları müzakere edebilecek.
Türkiye'nin el üstünlüğü var. Şu anda çok kutupluluğa evrilen bir dünyada NATO'nun genişliyor görüntüsü vermesi bile Amerika açısından inanılmaz önemli bir şey. Avrupa açısından aynı şekilde Rusya'ya karşı ve bir sonraki aşamada Çin'e karşı NATO'yu kullanmaktan bahsediyorlar. Yani Çin'e karşı NATO nasıl kullanılır bilemiyoruz. Ve NATO bu kadar fazla üyeye dönüşürse bu içinde böyle yırtılmalar, parçalanmalar, farklı görüşler olması ihtimali her krizde biraz daha fazla artar. Hmm. Ama bütün bunlara rağmen en azından görüntüde bir birlik sağlanması açısından önemli bunlar. Ama
hocam peki bunu... Cumhurbaşkanı burada özellikle Rusya ile bizim stratejik ilişkimiz var yani kestirip atamayız. Enerjimizin yarısını Rusya'dan alıyoruz filan demesi. Peki Amerikalılar karşılığında bir şey isterlerse Türkiye neyi pazarlık eder burada?
Şimdi ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediklerinin içinin dolması lazımdır. Mesela siz bu veto kartını oynamaya kalkışmadan önce Türkiye olarak ya da bunu kullandığınız anda mesela şimdi Rusya'nın Suriye'ye askeri uçuşlarına kısıtlama getirdik. Bunu kaldırsak kısıtlamaları. Sonra bir heyet Rusya ile otursa Suriye barışını görüşüyor olsa aynı heyet aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasına gidecek yolu Rusya ile müzakere ediyor durumda olsa bütün bunlar o zaman beraberinde başka şeyleri getiriyor. Yani siz Batı dünyasından bu kadar şey alt alta liste olarak bekliyorsanız bu kadar şey derken şunu da söyleyelim, bunların hiçbirinde Türkiye'nin kendi hatası yok. Yani Türkiye ne yaptı ki bunlar oldu yani? Yok efendim siz S-400 aldınız. Hindistan da aldı. NATO müttefiki de değil. Niye yaptırım uygulamıyorsunuz? Tamamen Avrupa'nın ve özellikle Amerika'nın derin devletinin kendi Türkiye politikasından kaynaklanan önemli sorunlar var burada. Ama bunlara rağmen yapabileceğimiz pek çok şey de var. Ama bunları yapmıyoruz. Örneğin şimdi madem ki Suriye'de onlar mesela PKK'yı, PYD'yi meşrulaştırıyorlar. Niye Rusya aracılığıyla Suriye ile bir an önce bir barış ya da bir uzlaşmaya doğru gidip Suriye devletinin bütün istisnasız bütün toprakları üzerinde egemenliğini tesis edecek bir politikaya dönmüyoruz? Böylece Suriye, Türkiye, Rusya, Amerika'nın orada yapmak istedikleri konusunda en azından psikolojik baskı oluşturmuyoruz. Bunları yapmadığınız zaman o zaman şöyle bir şey var karşıda. Bakın Biden'ın açıklamalarına bakın, şunu yapmaya çalışıyor. Dalga geçiyor resmen bizimle. Yani diyor ki, ya diyorlar efendim işte Türkiye böyle böyle veto kartını masaya sürdü. Vallahi ben Türkiye'ye gitmeyeceğim diyor ama eminim ki iyi olacağız falan. Şimdi Biden baygın baygın konuşuyor ama takmıyor da. Yani dalga geçiyor bizimle. Mesela bu veto ile ilgili olarak Türkiye ile bizzat kendisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek istemediğini de söyledi galiba dünyada bugün. Şimdi
planlanmıyor diye özel söyledim bilmiyorum ama görüşme planlanmıyor. Peki ama hocam yani şimdi sonuç itibariyle ben Türkiye'nin neyi müzakere ettiğini burada çok anlayamadım. Gerçekten bir veto var. Var gibi gözüküyor ama hani herhalde bir de ekonomik şimdi ekonomik kriz diye de bir şey var. Ondan sonra da yatırımcı aranıyor. Londra'ya gidiliyor. Hakikaten çok ciddi sıkıntılar var. Zaten küresel anlamda durum. Acaba Türkiye'nin elini zayıf mı görüyorlar ekonomik anlamda ve bağımsız irade anlamında?
Şimdi bu ekonomik sorunlar, ben 30-35 yıldır bu konuları izleyen biriyim. Önce yıllardır Ankara'dan, şimdi buradan. Bu hiç bitmez zaten. Mesela bize vaktiyle NATO'daki, NATO'nun ilk o kapsamlı genişlemeye başlayacağı dönemdeki veto kartımızı ya da daha doğrusu o zaman Yunanistan Avrupa Birliği içinde eğer siz Kıbrıs Rum kesimini Kıbrıs Cumhuriyeti adıyla üyeliğe alma yönünde adımlar atmazsanız ben o zaman Polonya'nın, Çekoslovakya'nın, Macaristan'ın, Baltıkların işte bütün Doğu Avrupa'nın üyelik sürecini veto ederim dediğinde biz şey diyemedik. Nedir o? Madem öyle siz bunu bir gerçek şey olarak alıyorsunuz, reel bir durum olarak alıyorsunuz ve bize bunu anlatıyorsunuz. O zaman biz sizden bir şey beklemiyoruz. Biz de NATO'nun genişlemesini veto ediyoruz. Ama şu şekilde NATO'ya girmek isteyen bu Doğu Avrupa ülkelerinin hepsi önce KKTC'yi tanıyacaklar, büyükelçilik açacaklar, sonra NATO üyelik süreci başlayacak. O zaman biz de böyle yapıyoruz diyemedik. Şimdi o zaman bizim önümüze Avrupa Birliği üyeliği hikayesi attılar. İşte ekonomik olarak şöyle de böyle de. Bakın şimdi Yunanistan'ın ekonomik durumu bizden hiç de iyi değil, daha kötü. Veya geçtiğimiz
yıllarda
yerlerde sürünüyordu. Ama ulusal çıkar esaslı konulardan geriye adım attığını hiç gördünüz mü Yunanistan'ın? Evet. Abi şimdi yani efendim ekonomik durum şöyle. Bir de bir takım insanlar var. Bunlar eski dışişleri mensupları. Çok az sayıda. Söylediklerinin alıcısı da yok. Aman efendim bunu söylersek yapamayız. Lütfen bizim geleceğimiz Batı dünyasıyla şöyle yaparsak olmaz, böyle yaparsak aslında tam şimdi ne hiçbir şey talep etmeksizin Batı'nın yanında olalım ki belki ilişkilerimizi düzeltmeye katkısı olur. Bugüne kadar hep böyle davrandık. Ne elde ettik? Yani evet. Türkiye'nin burada veto çıkışı çok yerinde. Ama bunu müzakere etmek bir, çok önemli. İki, sahada adım atmak lazım. Evet. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasına yönelik olarak hiçbir girişimde bulunmuyorsanız, bu konuda Rusya'yla bir şeyler yapma yönünde çabanız yoksa, tam tersine Ankara'da birileri, efendim şimdi Rusya belki Ukrayna'da geri adıma zorlanırsa, Rusya gerilerse Suriye'deki askeri varlığı da geriler. O zaman Suriye bizim elimizde kalır, buradan bir fırsat çıkar. Biz Amerika ile birlikte belki Esad'ı devirme politikasına yeniden döneriz falan diye hayaller görüyorsa.
Düşünüyorsa.
Söylüyorlar da yazıyorlar da görüyorum, okuyorum. Evet. Yani ben bunu kendi kendime uydurmuyorum. Eğer bunlar varsa o zaman zaten bu böyle bir yanlış çerçeveli politikanın içinden taktiksel doğrular bile elde etmek zor olur.
Evet.
Hani bu subayların sık sık söylediği bir laf vardır. Efendim işte yığınaktaki eksiklik taktik adımlarla düzeltilemez diye. Bu da ona benziyor. Yani sizin temel stratejiniz yanlışsa bunun içindeki taktik adımlarla bir yere varamazsınız. Çünkü o taktik adımların her biri birbiriyle çelişkili unsurlar
barındırıyor. Oluşuyor.
Tabii. Evet. Dolayısıyla bunu halledebilirse Türkiye net bir kafayla önümüzdeki günlerde kesinlikle buradan sonuç alır. Ama ne kadar alır bilemiyorum. Son sözüm de şu. Geçen bir iki yabancı basına söyledim. O da şu. Yani bu dedim bizim bu Türkiye'nin bu çıkışı burada bitmeyecek. Yani sonuçta İsveç, Finlandiya üye de olabilir. Ama Türkiye'nin Batı'yla ilişkilerinin çok ciddi bir gözden geçirmeye ihtiyacı var. Bu toptan bir şekilde gözden geçirilip yeni bir sürdürülebilir bir zemine oturtulamadığı takdirde ki bunun altyapısını görmüyorum. Bu devam edip gidecek.
Evet.
Ve bizim Batı'yla eşit düzeyde olduğumuz yegane platform NATO olduğu için muhtemelen Türkiye bu can sıkıntılarını ve eleştirilerini kazanca dönüştürebilmek için NATO platformunu daha fazla kullanmaya çalışacaktır diye düşünüyorum.
Peki hocam. Çok teşekkür ediyorum değerlendirme için. Hep beraber rica göreceğiz de. Bakalım nereye varacak bu işler. Çok teşekkürler. Sağ olun.
Allah hakkımızda hayırlısını versin.
Sağ olun. Evet. Evet, Profesör Hasan Ünal'a sorduk, değerlendirmelerini aldık. Birkaç not daha aktaracağım sürem dolmadan. Bu arada Türkiye'ye Rusya'dan ziyaretler oldu. Özellikle Novak geldi. Rusya Başbakan Yardımcısı Ticaret Bakanı ile görüştü. Rusya ticaret hacminin arttırılması, işte tahıl, Putin Erdoğan zirvesinin ele alınması gibi başlıkları konuştukları anlaşılıyor. Aynı zamanda Rusya'dan Suriye'ye giden uçakların Türk hava sahasından geçmesi meselesiyle ilgili uğraştıkları yolunda Rusya tarafından açıklama olduğunu aktarayım. Twitter'la ilgili Amerika'nın Hakikat Bakanlığı'na aktarmıştım size. Bütün sizin onların istediği gibi düşünmeniz, onların istediği enformasyonu almanız vesaire vesaire liberal proje öyle söyleyelim. Twitter'ın yanlış bulduğu tweetler uyarıya tıklanmadan açılmayacak. Platformda da görünmez hale getirilecekmiş efendim. Elon Musk'ın meşhur mücadelesi tabii her ne kadar Amerikan iç politikasıyla birinci elden Kasım ara seçimleriyle alakalı olsa da küresel anlamda enformasyon özgürlüğünü çok yakından ilgilendiriyor. Şimdilik askıya alınmıştı. Spam sayısı net olmadığı için. Bu arada Musk demokrat seçmendi ama artık bunlardan yaka silkip ilk defa cumhuriyetçilere oy verebilirim demişti. Hemen hakkında tecavüz iddiası ortaya atılmış. Yani benzetmek gibi olmasın, aslında imtina etmek lazım ama Julian Assange hakkında da yıllarca böyle bir iddiayı ortaya atmışlardı. Sonra geri çekmişlerdi. Efendim bir kadın 2016'da bir kadını taciz etmiş. O da yanıt vermiş. 50 yaşındayım. Böyle bir şey olmuş olsaydı şimdiye kadar kokusu çıkardı. Demiş efendim. Böyle bir acayip bir dünya. Evet, Orta Doğu'dan birkaç başlık. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde Amerika ile birlikte cepheyi hareketlendirmeye çalıştığı yolunda Suriye hesaplarında iddialar var. Dışişleri Bakanlığı da Suriye'nin kuzeyde güvenli bölge kurulması yönündeki açıklamalar Suriye'ye karşı oynanan düşmanca oyunları ortaya koymaktadır diye bir açıklama yapmışlar. Bir de işte Rusya'nın çekilip İran'ın orayı doldurduğu gibi bir takım iddialar dolaşıyor. Batı medya ve kamuoyu üreticileri arasında. Onu vurgulamak istiyorum. Çok vakit kalmadı ama Covid gidiyor, yerine maymun çiçeği virüsü yarın belki biraz daha kapsamlı pazartesi günü monkeypox deniliyor bu. İngiltere, Portekiz, İspanya, Kanada, Avustralya, İsveç, Almanya'da görüldü. Ama hakikaten Covid gibi bir şey mi? Pek öyle değil gibi. Hatta çiçek aşısı olmuş olanlar %85 oranında çiçek aşısı etkili deniliyor. Olmayan kuşaklar var, bende var şurada. Ama hakikaten enteresan bir tartışma başladı maymun çiçeğinden. Bir de onu aktarmış olayım. Bu haftalık bu kadar diyelim. Pazartesi görüşmek üzere. Hoşçakalın Eksen'den.
Bu zafer aslında babasıyla aynı çizgide olmamasına rağmen Jean-Marie Le Pen'in damgasını alnında taşıyan Marine Le Pen'in partisine duyulan güvensizlikten doğan bir zafer.
Şu an İngiliz mahkemesinin ve Amerika'nın verdiği karar, Amerika'nın işlediği suçları insanlığa duyurmanın bir gazetecilik faaliyeti değil, bir ajanlık faaliyeti olduğu üzerine kurulu.
Seçim yaklaştığı için ve bu iş halk arasında gittikçe şikayet konusu olduğu için iktidar bile dün veya bugün daha önceki söylemleriyle çelişen adımlar atmaya, hatta belki de Suriye ile görüşmeye çalıştı.
Biraz daha geçmişe uzanalım, biraz daha geniş bir coğrafyada, geniş bir şeferde Küba'ya bakalım, Vietnam'a bakalım, Kore'ye bakalım.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.